Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda bugün inşallah cemaatle namazdan bahsedeceğiz. Cemaatle namaz. Namaz herkese farz, emrediliyor, mutlaka kılmak gerekiyor. Ancak bunu evde değil de, ferdi olarak değil de cemaate gelerek camide kılınırsa bu isteniyor çoğunlukla. Bizim Hanefilere göre sünnet-i müekkide kuvvetli bir sünnet olarak kabul edilmiş. Ancak diğer mezheplerden vacip diyenler, farz diyenler bile var cemaatin hükmüyle ilgili. Onun için cemaate gelmek önemli bir husus aslında. Bugün her ne kadar ihmal edilse de, göz ardı edilse de önemli bir husus. Hanefilerin sünnet-i müekkede demeleri de zaten vaciple çok farkı olan bir şey değil. Aralarında fazla bir fark yok. O da kuvvetli bir Efendimizin devamlı yaptığı bir sünnettir. Ve devamlı yapılan bir sünnet-i revatip sünneti, müekked bir sünneti, devamlı yapılan bir sünneti terk etmekse insanın dini şahsiyetinde büyük yaralar açıyor. Ona fasık gözüyle bakılıyor, farklı gözle bakılıyor. Şahitliğinin kabul edilmesi, edilmemesi tartışılıyor. Bu sebeple bunu da hafife almamak lazım. Nasıl olsa sünnetmiş, yapsak da olurmuş, yapmasak da olurmuş gibi görmeyip de sünnet-i müekkedeleri bizim mutlaka yapmamız gereken şeyler, bizden istenen şeyler olarak görmek gerekiyor. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar: cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Bir almak mı güzeldir, 27 almak mı daha güzeldir? Bunu çocuğa bile sorsak herhalde 27'yi tercih eder. 27 kat daha fazla olduğu için cemaatle namaza önem vermek gerekiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size Allah'ın kendisiyle günahları yok edip dereceleri yükselttiği amellere haber vereyim mi? Bazı ameller işliyorsunuz. Bu amellerle günahlar siliniyor, yok ediliyor, dereceler veriliyor insana. Ashab-ı kiram evet haber veriniz ey Allah'ın Resulü dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: güçlüklere rağmen abdesti güzelce almak, günahları silen, dereceleri yükselten ameller. Zor, soğuk, hava soğuk, su soğuk, sıkıntılar var. Onun için ona rağmen abdesti güzelce almak. Mescitlere doğru çokça adım atmak. Mescitlere doğru çokça adım atmak demek cemaate gelmek, camilere gidip gelmek demek. Ve bir namazdan sonra diğerini gözetlemek. Yani kalbinin mescitlere bağlı olması, namaza bağlı olması. Öğleni kıldım, ikindiyi nasıl kılarım, nerede kılarım? Akşamı, bütün hayatını namaz direklerine göre ayarlamak. Namaz günlük 5 vaktimiz, gün 5 tane günümüz içerisinde dikilmiş 5 tane direk. Onlar esas alınacak. Onların arası doldurulacak. Diğer işlerle, toplantılarla, görüşmelerle, derslerle bu 5 direğin arasını dolduracağız. Yoksa bu 5 direği onlar arasına serpiştirmeyeceğiz. İşte nerede müsait olsa kılarız. Müsait olduğu zaman kılar, olmazsa ne yapalım gibi bir hava değil. Hani önce işe bakarız, vakit kalırsa namaz kılarız değil. Namazları bir sağlam yerine yerleştireceğiz. Hepsi vaktinde, cemaatle, camide kılmaya. İşlerimizi de onların arasına yerleştireceğiz. Bu şekilde bir namaz kılınca diğer namazı zaten planlamış oluyorsun. Bu İşte günahları silen, dereceleri yükselten bir amel olarak Efendimiz tarafından bildiriliyor. Diğer bir hadis-i şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar: sizden biri abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler kendisine Allah'ım onu bağışla, Allah'ım ona rahmetinle muamele eyle diye dua ederler. Hani namazdan sonra otururuz, tesbih çekeriz, dua ederiz. Vaktimiz müsaitse tefekkür ederiz falan. O namazdan sonraki oturuş esnasında, namazdan kalkmadığı müddetçe, namaz kıldığı yerde, namaz heyetinden, namaz şeklinden kalkmadığı müddetçe insana meleklerin dua ettiğini Efendimiz bildiriyor. Allahümme gfir lehu, Allahümme rahamhu diye melekler dua ederler diyor. Bir insan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe. Demek ki namazdan sonra bir müddet tesbihatla, duayla meşgul olmak güzel bir şey ki burada o teşvik ediliyor. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. İmam Fatiha'yı bitirip amin dediğinde siz de amin deyiniz. Kimin amini meleklerin amin demesine muvafık düşerse, denk gelirse onun geçmiş küçük günahları mağfiret edilir, örtülür. Buna nail olabilmek için de cemaate gitmek gerekiyor. Çünkü imam olması gerekiyor. İmamın aminine cemaatin de amin diye takip etmesi gerekiyor. Melekler de amin derlermiş. Demek ki meleklerin aminiyle insanın amin denk gelirse diyor birbirine, günahlar affedilir. Bunu nasıl, niye affediliyor? Burada bir teşvik var yani. İnsan namazlara, cemaate dikkat etsin, gelsin. Namazdan sonra uyanık olsun. Namaz esnasında uyanık olsun. İmama ilk şeyde yetişsin. Namaza başında yetişsin. Amini kaçırmasın. Geç kalırsa çünkü. İmam Fatiha'yı okumuş, zamm-ı sureye geçmiş olur. O amini kaçırmış olur. Vaktinde namaz yetişsin diye bir teşvik olarak bunu koyuyor Cenab-ı Hak. Ve bizim anlayabildiğimiz kadarıyla olabilir yani böyle. Bu teşvik sebebiyle de sevap veriyor. Yani kullar cemaatle namaza, imamla namaz kılmaya, namazın başında yetişmeye, ilk vaktine kılmaya daha riayet etsinler, daha çok rağbet etsinler diye böyle bir sevap vaat edilmiş olabilir. Onun için amine yetişmek gerekiyor. Yani İmam Fatiha'yı okurken amine yetişip imamla birlikte imamın peşinden hemen amin demek gerekiyor. Bizim mezhebimizde bu içten söyleniyor. Diğer mezhepler dıştan da söylüyorlar. Onun için Hanefi mezhebi bu üzerinde, iş üzerinde biraz daha ciddi durmuş. İçten söylemek gerekir amini diye. İşte hutbedeki aminler, Cuma hutbesindeki aminlerin yine kalpten söylenmesiyle ilgili Hanefi mezhebinde şeyler var, açıklamalar var. Diğer mezheplerde açıktan da söylenebiliyor, söylüyorlar. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Münafıklara sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Onlar bu iki namazda ne kadar çok ecir ve sevap olduğunu bilselerdi, emekleyerek de olsa cemaate gelirlerdi. Münafıklar öğleye, ikindiye, akşama rahat gelebiliyor da sabahla yatsı zor geliyor münafıklara. Zorlanıyorlar gelirken. Yine de geliyorlar yani buna rağmen de. Gelemedikler olsa da yine de geliyorlar. Efendimiz öyle buyuruyor. En çok zor gelen namaz onlara sabah ve yatsıdır. Ama diyor bu namazda ecri bilseler de münafıklığı bırakır, gerçek iman ederler ve isteyerek, sürünerek de olsa gelirler diye. Peki müminler ne yapması lazım? Zaten müminlerin o zaman için namazlardan fire verilmesi söz konusu değil. Namazlara devamlı geliyorlar ve buna da inanıyorlar yani bundaki fazilete. Ama bugün baktığımızda cemaat hiç gündeminde olmayan pek çok Müslüman var. İşte belki bu hitabı o Müslümanlara hatırlatmak gerekiyor. Efendimiz buyuruyor ki eğer yatsı ve sabah namazındaki ecrin ne olduğunu bilseniz, sürünerek de olsa, emekleyerek de olsa, dizüstü emekleyerek, bebekler gibi apıldayarak camiye, cemaate gelirsiniz diye o şekilde teşvik ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaatin faziletini bizlere hatırlatıyor, hissettiriyor. İslam birlik ve beraberliğe, toplum halinde yaşamaya önem veriyor. Ferdi bir din değil. Din senin Allah'la senin arandadır. Kalbinde yaşa, dışarı taşırma, toplumu aksettirme gibi böyle bazı hezeyanlar duyuyoruz. İslam'ın bununla hiçbir alakası yok. İslam tamamen toplumsal, içtimai bir din. Cemiyet dini, toplum ümmet dini, ümmete gönderilmiş. Bu sebeple her hükmünde, her hususta onun bir birlik emrettiğini, birlik ve beraberlik istediğini, gerektirdiğini görüyoruz. Allah Teala kullarının böyle birlik olmasını, beraber olmasını, içtimaileşmesini istiyor. Bunun için de Kur'an-ı Kerim'de insanların bir arada olmalarına yönelik pek çok emir ve işaretlere yer vermiş. Bunlardan birinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Topluca bütün insanlar beraberce sımsıkı Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipinden kasıt da Kur'an ve sünnet, İslam. Bölük pörçük olmayın. Ve la teferraku. Ve atasimu bihablillahi cemi'an. Ve la teferraku. Cemi'an, beraber, birlikte. Allah'ın ipine herkes sarılsın, herkes sıkı sarılsın denmiyor burada. Cemi'an deniyor. Beraber sarılın. Bir birlik dini yaşarken insanların birlik olması, birbirleriyle yardımlaşması, destek olması birbirlerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de cemaat halinde bulunmanın ehemmiyet ve faziletini şöyle beyan etmişler. Allah'ın eli cemaatle birliktedir. Bu büyük cemaat tabii ki. Müslümanların birliği, bir devlet başkanı etrafında toplanmaları, ehli sünnet vel cemaat dediğimiz cemaat. Cemaatin, birliğin, beraberliğin olması, Allah'ın eli yardımı cemaatle birliktedir. Cemaatten ayrılırsan, farklı gruplara bölünürsen, ehli sünnet vel cemaat dışına çıkarsan, Müslümanların topluluğundan ayrılırsan, o zaman Allah'ın yardımından mahrum kalırsın. Fitnelere düşersin, fitneye sebep olursun, kendin fitne olursun. Onun için devamlı bu husus göz önünde bulundurulmalı. Müslümanlar bir devlet başkanı etrafında birlik ve beraberlik içerisinde olmalı. Bugün işte ama ülkeler ayrılmış, ayrı ayrı ülkeler olur mu falan, bunlar tartışılmış. Yani birden fazla devlet başkanı olur mu, olsa nasıl idare edilir gibi. Bunlar tartışılmış ama önemli olan Müslümanların birlik olması. Buradaki cemaatten kasıt bizim bildiğimiz manada bugün kullanılan küçük cemaatler değil. İşte şu cemaat, A cemaati, B cemaati, hangisi bunların doğru yolda, hangisi sapık, bazen öyle soruyorlar. Burada kastedilen cemaat, ehli sünnet vel cemaat, büyük cemaat. Yani sünnet üzere İslam'ın, gerçek İslam'a uygun olan Müslümanların birliği. Bundan ayrılanlar da gerçek İslam'ın itikadi esaslarından, ameli esaslarından ayrılan sapık fırkalar dediğimiz, batıl fırkalar dediğimiz, sapık mezhepler, batıl mezhepler dediğimiz, tarih boyunca da olan, bugün de olan akımlar, görüşler, mezhepler oluyor. Ehl-i sünnet vel cemaatin birliğinden, beraberliğinden ayrılmamak gerekiyor. Onlar İslam'ı nasıl anlamışlar, nasıl anlatmışlar, eserler yazmışlar, usuller ortaya koymuşlar. Bugün bakıyorsunuz insanlar hepsini bugün bir kalemle çizip kendisi, ben alırım elime Kur'an mealini, hadis tercümesini okur, yaşarım İslam'ı diye böyle garip garip bir fikir, garip garip fikirlere sahip oluyorlar. Farklı yollara yöneliyorlar. Bunlar doğru değil. Bunlar hak yoldan uzaklaştıran insanı yalnız bırakan şeyler. Cemaat, ehl-i sünnet vel cemaat büyük bir kitle halinde Müslümanların çoğunluğunun Efendimiz'den itibaren getirdiği din, esaslar, usuller. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaat rahmettir, tefrika ise azaptır buyurmuşlar. Bir arada bulunmak, birlik içerisinde olmak rahmettir. Tefrika, fitnelere yol açmak, kopmak, Müslümanların birliğinden kopmak ise azaptır, kötüdür diye Efendimiz bildiriyor. İşte bunun en büyük hizmeti bizim cemaatle namazımız ediyor. Size 5 şey emrediyorum diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları bana Allah emretti. Allah bana emretti. Bunları size bildiriyorum. İşitmek, itaat etmek. Peygamber Efendimiz, onun temsilcisi olan devlet başkanları, ulema bir şey söylediğinde onları işitmek, itaat etmek. Semi'ne ve ata'ne diyor. Beyat etmek, beyat ettikten sonra, bağlandıktan sonra artık huzursuzluk çıkarmamak, isyan etmemek. İtaat önemli bir husus. Yoksa devlet işleri, askeriye işleri yolunda gitmez itaat olmazsa. Ama marufta itaat diyoruz. Allah'a isyan emredildiği yerde itaat değil. Sonra cihat etmek. Allah emretti, ben de size emrediyorum diyor Efendimiz. Hicret etmek diyor. Mekke'nin fethine kadar hicret etmek. Herkes Medine'ye hicret etmesi gerekiyor ki Müslümanlar birlik olsun, beraberlik olsun, cemaatin oluşması. Efendimizin hicretinden itibaren Mekke'nin fethine kadar 8 yıl Peygamberimiz bütün insanlardan hicret üzerine beyat alıyor. hicreti emrediyor. Tabi Allah'ın emri olarak. Hicret bütün Müslümanlara farz. Kim Müslümanım diyorsa hicret etmeli. Mekke'de ise fırsatını bulduğunda, imkanı bulduğunda Medine'ye gitmeli. Başka bir kabiledense Medine'ye gelmeli. Sebep işte Müslümanların birliği oluşacak, kuvveti oluşacak. Orada Mekke'ye Müslümanlar birliği oluşturduktan sonra Mekke'yi alıyorlar ki Mekke merkezi bir konum. Arap Yarımadası'nın merkezi. Mekke alınınca artık bütün kabilelerin direnci kırılıyor, çözülüyor ve yedekulüne fî dinillâhi effâca, grup grup Allah'ın dinine girmeye başlıyorlar. Ondan sonra artık hicret farzı kalkıyor. La hicrete ba'del fetih. Fetihten sonra hicret artık yok herkes. Velakin cihadun ve niyye. Cihat var, niyet var. Diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel niyetler taşıma. İmkan, ihtiyaç olsa yine hicret niyeti olması lazım insanda. Bu bir Müslümanın birliği cemaat için olan bir şey, emredilen bir farz oluyor. Bu Efendimiz bunu söylediğinde demek ki fetihten önceymiş. Ve bir de cemaat diyor Efendimiz. Beş şey: işitmek, itaat etmek, cihat, hicret ve cemaat. Size beş şey emrediyorum. Bunları bana Allah emretti diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşitmek, semi'ne, dinleyeceksin. Ne deniyor bana, ne emrediliyor? Allah ne emrediyor, peygamberi ne emrediyor? Devlet başkanımız, ülül emri ne emrediyor? Onu dinlemek, itaat etmek, cihad etmek Allah'ın dini için. Tabi bir devlet başkanının emri altında. Yoksa herkes kendi başına değil. Hicret etmek, cemaat. Cemaat halinde bulunmak, cemaatten ayrılmamak. Bu cemaatler daha çok geniş manadaki cemaatler burada kastediliyor. Bu İslami ruhu sağlayacak en kuvvetli amil de ibadetlerin en mühim olan namaz etrafında toplanmak, cami ve cemaate devam etmektir. Camiye, cemaate gideceksin ki mahalleni tanıyasın, insanları tanıyasın, cemaate gelenleri gidenleri tanıyasın, meselelerden, insanların meselelerinden haberdar olasın, problemlerinden haberdar olasın. Bunun birinci yolu cemaate, camiye alışık olmak, gitmek. Allah Resulü'nün gerek Kuba'ya, gerekse Medine-i Münevvere'yi teşrif buyurduklarında yaptıkları ilk iş hemen bir mescit inşa etmek olmuştur. Efendimiz Medine'ye giderken Kuba'da konaklıyor. Kubalılar, ya Resulallah sizi biz misafir edeceğiz diyorlar. Bir rivayette 14 gün kalıyorlar. Bir rivayette bir hafta, 7 gün, 8 gün kalıyorlar. Efendimizin hemen ilk işi orada müsait bir arsa bulup oraya Kuba mescidini yapmak oluyor. Artık Mekke'den çıkmış, kurtulmuş, hürriyetine kavuşmuş, müşriklerin baskısından kurtulmuş, böyle bir zorlama yok. İmkan bulunca kendi artık devletini kuruyor Efendimiz. Kendi hükümlerini tatbik ediyor. Hemen mescidini inşa ediyor Kuba'ya. Oradan hareket ediyor. Medine'ye geliyor. İlk işi mescit yeri ayarlamak oluyor ve mescidin inşasını başlatıyor. Mescidin arsasını satın alıp mescit inşa ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra bunların sayısı da artmış. İşte 9 tane mescit olduğu rivayet ediliyor Medine'de. Daha başka yerlerde, köylerde, her yerde artık mescitler oluyor. Yollarda namazgahlar oluyor. Yolda bir yerden bir yere giderken konak yerler oluyor. O konak yerleri genelde bir namazgah etrafında musalla deniyor. Musalla namazgah demek. Onun etrafında şekilleniyor. İşte bizim İstanbul'da bile kaç tane namazgah var. Bir tane Altunzade'de üst tarafta var namazgah. Bir tane namazgah bölgesi var. Değişik yerlerde namazgahlar var. Bunlar zamanında demek ki şehir dışıymış. Yolculuk yapan insanlar buralarda konaklayarak namaz kılıyor. Buralar temiz tutulan, etrafı hafifçe çevrilen yerler. Bir de şehrin kenarında böyle veya köy kenarında bütün cemaati alabilecek şekilde geniş namazgahlar var. Bayram namazlarının kılındığı, yağmur dualarına çıkıldığı geniş yerler var. Burada musalla deniyor, namazgah deniyor. Buralar şehir camileri almayacağı zaman, köyün camisi, şehrin camisi almaz diye. Çünkü bayrama çoluk, çocuk, kadın, erkek, herkes gelsin diyor Efendimiz. Onun için şehir dışında namazgahta kılınıyor bu camiler. Yani yol boylarına, her yere namazgahlar yapılmış. Peygamber Efendimiz'in sefer esnasında konakladığı, namaz kıldığı yerleri hep daha sonra ecdadımız cami yapmış onlara, namazgahlara. Bu bizim hayatımızın merkezini oluşturan değişmez bir esasımız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini takip eden Müslümanlar da tarih boyunca fethettikleri yerlere hep camiler inşa etmişler. Fethin sembolü olan camiler var. Bir yer fethedildiğinde oranın en büyük kilisesi camiye çevriliyor. Fethin sembolü oluyor. İstanbul fethedildiğinde Fatih Sultan Mehmet kendi parasıyla satın alıyor. 80 altına Ayasofya Camisi'ni satın almış. Kendi özel mülkü olarak vakfetmiş cami olarak. Fethin sembolü olarak onu belirlemiş. Fethin, İstanbul'un fethinin sembolü. Bu şehir fethedilmiştir. Diğer kiliselere karışmıyorlar. Bir tanesini, en büyüğünü camiye çevirip bunu fethin sembolü yapıyorlar. İşte İstanbul'un fethinin sembolü de Ayasofya Camisi'ymiş. İstanbul'un fethedildiğini gösteriyormuş. Ama şimdi bulutlandı üzeri, gölgeli. Demek ki İstanbul'un fethinde bir bulutlanma var ki yine tam fetih aydınlandığında camide aydınlık haline yine gelecek inşallah. Onun için de insanların Kur'an'la cihada ağırlık vermesi gerekiyor. Kur'an'la ve cahidhum bihi ciheden kebira. Mekke döneminde insanların yaptığı ashab-ı kiramın, Peygamber Efendimiz'in Kur'an'la cihat, yani ilimle cihat. Yani Allah'ın gönderdiği bilgileri, ilmi, vahyi insanlara öğretmek. Yoğun bir seferberlikle Kur'an öğretimine ağırlık vermek. Kur'an'ın tabii ki manası, tefsiri, açıklaması, ne kastediliyor, hükümleri, bunlar tabii ki sadece okumak değil. İstediğin kadar okumasını öğret insanlara, manasını bilmezse bir mana ifade etmiyor. Öncelikle okumasını öğretmemiz gerekiyor tabii ki. Onu da ihmal etmiyoruz. Hani manası önemli diye okumasını ihmal etmiyoruz hiçbir zaman. Bazıları onu diyor. Diyorlar ki ya, asıl önemli olan Kur'an'ın manası, siz meal okuyun, Kur'an okumayın. Bu sefer insanlar Kur'an'dan, ibadetten uzaklaşıyor, tat alamıyor, huzur bulamıyor. Kur'an okumak ibadettir, tilavet. Kur'an'ı okuyacağız, ibadetimizi yapacağız. Onun dışında bir de anlamak için gayret edeceğiz. O zaman tefsir okuyacağız, tefsir dersleri olacak. Kur'an dersleri, fıkıh dersleri, hadis dersleri, bunlarla. Bunların hepsi Kur'an'ı anlamaya yönelik. Yani hadis okumadan Kur'an anlaşılmaz. Fıkıh bilmeden okumadan Kur'an anlaşılmaz. Bütün ilimler, bütün kitaplar Kur'an'ı daha iyi anlayabilmek için. Hani arkasında çil çil kubbeler serpen ordu diyor ya şiirde, işte Mehmet Akif'in, çil çil kubbeler serpmek ecdadımızın bir adeti. Bir yeri fethettiklerinde orada fethin sembolü olarak bir cami, kiliseyi camiye çeviriyor. Arkasından camiler yeni inşa ediyor ve başka fetihlere gidiyor. Böylece arkasında çil çil kubbeler serperek, arkasından kubbeler bırakarak ilerliyor. İslam'ı uzaklara götürüyor. Günümüzde de hala cami yapmak en büyük şeref ve hizmet olarak görülmektedir. Bugün yine insanlarımız dernekler kuruyor, camiler yapıyorlar. Elhamdülillah bu işe önem veriyorlar. Çünkü cami ve cemaat Müslümanların birbirleriyle kaynaşarak kardeşlik ruhunu elde ettikleri en mühim mekanlardır camiler. Cami iki türlü imar vardır. Birisi duvarını, inşaatını yapmak, diğeri de cemaate devam ederek imar etmek. Asıl ayetlerde, hadislerde bahsedilen camilerin imarı, camilerin imar edilmesi, cemaate devam ederek oraları hareketli halde tutmaktır. Bu önemli, buna önem vermek lazım. Camilerin imarıyla bunu kastetmek, bunu anlamak lazım daha çok. Tabii ki inşaatta olmadan cemaate devam edilmez. İnşaatta yapılacak ama bundan daha önemlisi camiye devam etmek. Ya camiye yapacağız veya yapanlar olduysa Allah razı olsun diyeceğiz, cemaatine devam edeceğiz. Bu şekilde camilerin imarına katkıda bulunacağız. Camilerdeki birlik ve beraberlik ruhunu gösteren şu hadis-i şerif ne kadar dikkat çekicidir. Biriniz cemaati bırakıp sadece kendisi dua edecekse başkalarına imamlık yapmasın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaatini bırakıp sadece kendisine dua edecekse diyor, imamlık yapmasın. Kim böyle yaparsa cemaate ihanet etmiş olur. Cemaati bırakmayacak. İmam cemaatine sahip çıkacak. Cemaatine dua edecek. Ecdadımız camilere çok ehemmiyet vermiş. Bunu bahsetmiştik. Bunu şöyle diyor şair. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu diyor. Hani ardında çil çil kubbeler serpen ordu. Bu da Sakarya herhalde. Sakarya türküsü Necip Fazıl'ın. Yunus Emre yanında gezerdi. Eskişehir'de olduğu için Yunus Emre Hazretleri'nin bir makamı kabri de Sakarya Nehri'nin çıkışı da Eskişehir'den çıkıyor. Onun kenarında diyor Yunus Emre gezerdi senin kenarında. Hani arkasında çil çil kubbeler serpen ordu diye Necip Fazıl sesleniyor Sakarya Nehri'ne. Kıymetli dinleyenler, bugün inşallah burada programımızı bitirelim. Ama konumuz inşallah gelecek programda da devam edecek, cemaatte namaz konusu.